Ayrım 12, Sunset Park, Paul Auster, sayfa 159, bölüm 3. Miles'ın neden gittiğini biliyor. Violet'ın mutfakta oğlanla ilgili atıp tuttuğu sabahın öncesindeki gece çocuğun evde kaldığından daha mektup gelmeden bile emindi. Kahvaltıdan sonra Miles'ın hafta sonu için eve gelip gelmediğini anlamak üzere odasının kapısını aralamış, yatağı boş görünce içeri girip sigara izmaritleriyle dolu kül tablasını, yerde unutulmuş Jacobian oyunlar. 1. Elizabeth ile 1. James dönemi arasındaki sürecin tiyatrosu. Antolojisini ve alelace düzeltmiş yatağın üzerindeki kabartılmadan kalan yasıltılmış yastığı gördü. Bunların hepsi de çocuğun geceyi orada geçirdiğini somut izleriydi ve eğer Miles onlarla konuşmadan, merhaba ya da hoşça kalın demeden sabah erkenden gitmişse Violet'ın söylediği ağır sözleri duymuş ve onların karşısına çıkamayacak kadar yıkılmış olduğu anlamına gelirdi bu. Morris bundan Violet'e söz etmedi. Zaten mutfaktaki konuşmaların Miles'ın öylesine şiddetli tepki göstermesini yol açacağından kuşkulanmak için henüz bir neden yoktu. Morris söylediklerinden pişmanlık duyuyor, Violet'ın sert çıkışlarına karşı oğlunu savunmadığı için kendine öfkeleniyordu ama bir dahaki karşılaşmalarında oğlundan özür dilemek, aralarını düzeltmek ve bu tatsızlığı geride bırakmak fırsatını bulacağını düşünüyordu. Sonra mektup geldi. Miles'ın üniversiteyi bıraktığını bildiren o çılgınca düzmece neşeli mektup. Okuldan yılmıştı. Hayır, çocuğun okuldan yıldığı filan yoktu. Okulda olmayı seviyor, en yüksek notları alıyor, onur listelerine giriyordu. Daha 2 hafta önce Joe Junior'ın yerinde pazar kahvaltısında buluştukları zaman Miles son sınıfta alacağı derslerden söz ediyordu. Hayır, okulu bırakmak bir intikam eylemiydi. Kendi kendini sabote etmekti. Simgesel bir intihardı. Morris bir olayın birkaç gün önce oğlunun kulak misafiri olduğu konuşmanın sonucu olduğundan emindi. Yine de paniğe kapılmaya gerek yoktu. Nasıl Miles birkaç hafta annesinden kalmak üzere Los Angeles'a gidecekti. Morris'in yapacağı tek şey telefonu açıp oğluyla konuşmak. Ona mantıklı olması için dil dökecekti. Eğer o konuşması işe yaramazsa o zaman uçağa atlayıp Kaliforniya'ya gider ve oğluyla yüz yüze görüşürdü ama Miles Merrily'nin yanında olmadığı gibi Merrily de evinde değildi. Yeni bir televizyon dizisinin pilot çekimleri için San Francisco'ya gitmişti. Morris de Korngold'da konuşmak zorunda kaldı. Korngold, Miles'dan bir aydan uzun süredir haber almadıklarını ve bildiği kadarıyla oğlanın o yaz Kaliforniya'ya gelmek gibi bir planı olmadığını söyledi. O andan itibaren hepsi, yani dördü, yani iki öz, iki üvey ana baba işe el koydu. Kayıp oğlanı bulması için özel bir dedektif tutunca iki çift masrafı yarı yarıya üstlendi ve dedektifin hiçbir ilerleme, hiçbir ipucu, hiçbir umut ışığı, tek bir bilgi kırıntısı bile sağlamayan ilerleme raporlarıyla 8 umutsuz ay geçirdiler. Morris Miles'ın bile isteği ortadan kaybolduğu seçeneğine sıkı sıkı tutunurken 3-4 ay geçtikten sonra Violet'ın da Kongo'nun da umutları sarsıldı ve sonunda Miles'ın öldüğüne inandılar. Belki bir kaza olduğunu, belki cinayete kurban gittiğini, belki de kendini öldürdüğünü düşünüyorlardı. Kesin bir şey söylemek olanaksızdı. Merrily ise agnostik bir tavır takındı. Fikir yürütmüyor, sadece ne olduğunu bilmediğini söylüyordu. Evet, Miles ölmüş olabilirdi ama öte yandan çocuğun sorunları vardı. Bobby olayı onu mahvetmişti. Miles olaydan sonra tamamen içine kapanmıştı ve çözümlemesi, aşması gereken pek çok şey olduğu kesindi. Tabii kaçmak aptalca bir davranıştı ama bu belki de sonunda bir işe yarar. Bir süre tek başına yaşamak kendini toparlamasını sağlardı. Bu fikir Morris'in de aklına yattı. Doğrusu Marilyn'in tutumunu da çok etkileyici buldu. Senin kanını seveceğin düşünceli Miles'ı yargılamak yerine anlamaya çalışan bir tavır ve bu kriz onları bir araya getirince kayıtsız, ilgisiz, sorunsuz sandığı annenin sandığından çok daha sıkı bağlarla oğluna bağlı olduğunu anladı. Miles'ın ortadan kayboluşun bir tek olumlu sonucu olduysa bu da Morris'in Merrily hakkındaki fikrinin değişmesi oldu. Artık düşman değildiler, müttefik, hatta belki de dost olmuşlardı. Sonra Bank Nothing telefon etti ve her şey yeniden alt üst oldu. Miles Chicago'da hızlı ahçı olarak çalışıyordu. Morris'in ilk düşüncesi oraya gidip oğluyla konuşmak oldu. Ondan herhangi bir talepte bulunmak için değil, sadece neler olup bittiğini anlamak için gitmek istiyordu ama Violet bu fikre karşıydı. Morris California'ya telefon edip Merrily ile Korngold'da müjdeyi verdiği zaman onlar da Violet'dan yana çıktılar. Şöyle diyorlar. Çocuk artık 21 yaşında, kendi kararlarını verebilecek durumda, sağlığı yerinde olduğu sürece, yasayla başı derde girmediği sürece, tımarhaneye düşmediği sürece, onlardan para istemediği sürece onu kendi isteği dışında bir şeyler yapmaya, hatta anlaşıldığı kadarıyla onlarla konuşmaya hiç niyetli değilken bunu yapması için bile zorlamaya hakları yoktu. Ona zaman verelim diyorlardı. Sonra düşünüp taşınıp nasılsa doğruyu bulurdu. Ama Morris onları dinlemedi. Ertesi sabah uçakla Chicago'ya gitti. Saat 3'te güney yakasında yoksul bir mahalledeki müşterisi bol bir lokanta olan Duca'nın yerinin karşısında kiralık arabayı park etti. 2 saat sonra Miles sırtında 19. doğum gününde Morris'in hediye ettiği deri ceketiyle lokantadan çıktı. İyi görünüyordu. Daha doğrusu çok iyi görünüyordu. 8,5 ay önceki pazar kahvaltısından bu yana boy atmış, kilo almıştı. Yanında da 20'li yaşların ortalarında görünen uzun boy, çekici bir siyah kadın vardı. Kapıdan çıkar çıkmaz Miles kolunu kadının omzuna atıp onu kendine çekti ve dudaklarına bir öpücük kondurdu. Keyifli bir öpücüktü bu. 8 saatlik çalışmasını tamamlayıp sevdiği kadının yanına gelen bir erkeğin öpüşüydü. Kadın da bu ani sevgi gösterisine güldü, ona sarıldı ve aynı sevecenlikle dudaklarından öptü. Sonra el ele tutuşup ancak en yakın arkadaşlara, en içten sevgilere özgü o samimi ve yoğun sohbet havasında konuşarak yürümeye başladılar. Morris ise kiralık arabanın içinde donup kaldı, camı indirip Miles'a seslenmeyi de, arabadan atlayıp onun peşinden koşmayı da göze alamadan öylece oturdu. Son 10 saniye sonra da Miles'a kadın ilk köşe peşinden sola dönüp gözden kayboldular. O günden sonra Morris aynı şeyi biri Arizona'da, biri New Hampshire'daki, biri Florida'da olmak üzere 3 kez daha tekrarladı. Her seferinde de görünemeyeceği bir yerden Miles'ın kamyona sandık yüklediği ambarın park yerinden, oğlanın bel boy üniformasıyla yanından geçtiği, otel lobisinde oğlunun muhteşem Gatsby'yi okuduğu, sonra da aynı kitabı okumakta olan şirin bir liseli kızla konuştu, parktan onu seyretti. Her seferinde fırlayıp bir şey söylemek istedi. Her sefer oğluyla kavgaya tutuşmak, onu yumruklamak, ona sarılmak, kucaklayıp öpmek istedi ama hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey söylemedi. Hep saklanarak oğlunun büyümesini, bir erkeğe dönüşmesini izlerken kendi yaşamı gittikçe ufalıp üzerine durulmayacak kadar önemsizleşti. Exeter'da Villa'nın tiradını dinlerken, yürekli güçlü karısının yıkılmış harap olmuş Vaila'nın çektiklerini dinlerken, Bobby yolda ölmüş, Miles çekip gitmişken Morris hala direniyor, işin ucunu bırakamıyor. Hikayenin daha bitmediğine hala inanıyor ve hikaye düşünmek dayanılmaz hale gelince kılık değiştirmek gibi çocukça hayallere dalıyor. Kılığını öylesine değiştirecek ki öz oğlunu tanımayacak, Sherlock Holmes ruhuyla şeytanca bir kılığa girecek, hem yalnızca giysilerini ve ayakkabılarını değiştirmekte kalmayacak, tamamen farklı bir suratı, tamamen farklı saçları, tamamen farklı bir sesi olacak, bir varlık bambaşka bir varlığa dönüşecek. Bu fikir aklına geldiğinden beri kim bilir kaç ihtiyar icat etti, bastonları ya da yürüteçleriyle aksayarak dolaşan kırış kırış olmuş emekliler, Walt Whitman'ın ihtiyarlığı gibi ak saçları, ak sakalları, uçuşan yaşlılar, yolunu kaybedip genç bir adama yol soran, baba yani bir ihtiyarcık. Yolu sorduktan sonra konuşmaya başlayacaklar, yaşlı adam genci bir kadeh içkiye davet edecek, yavaş yavaş dost olacaklar. Miles artık Brooklyn'de, Greenwood mezarlığının yanındaki Sunset Park'ta oturduğu için Morris yeni bir karakter, boş şişirici adını taktı, New York'lu bir karakter yaratıyor. Hani çöp yığınlarını ve geri dönüşüm kumbaralarını karıştırıp boş şişelerle teneke kutuları toplayan şu yaşlı düşkün adamlardan biri oluyor. Şişe başına 5, teneke kutu başına da 5 sent alıyor. Ekmeğini kazanmanın zor bir yolu bu ama zor dönemlerden geçiliyor. İnsan halinden yakınmamalı. Morris boş şişecinin bir Mahou Kızılderilisi olduğunu, geçen yüzyılın başlarında Brooklyn'e yerleşen Manhattan'da yapımını başlanmış, yüksek binalarda inşaat işçiliği yapmak üzere buraya gelen Magahovların soyundan geldiğini kuruyor. Magahovlar yüksekten korkmadıkları, havadayken evlerindeymiş gibi rahat ettikleri, en ufak bir korku duymadan başları dönmeden putrollerin kirişlerin üzerine dans edebildikleri için Magahov olmalı bu adam. İşte boş şişede Manhattan'daki kuleleri yapan o korkusuz insanların soyun biri ama günlerin alışveriş arabasıyla mahalleyi dolaşarak tanesinden 5 sent alacağı şişelerle teneke kutuları toplayan hafiften kafayı üşütmüş ihtiyar kaçık bir serseri olmuş. Boş şişeci konuşmaya başlayınca iki lafın arasında bir Kemal için 1 mil yürürüm ya da onu almadan evden çıkmayın veya elini uzat ve birisine dokun gibi sırasıyla Kemal sırkası, Amerikan Express seyahat çeki ve ETT şirketinin halkı daha çok telefonla konuşmaya teşvik eden reklam kampanyalarının sloganları. Yerli yersiz reklam sloganları sokmaya başlayacak. Belki Miles'da bir Camel için bir mil yürümeyi göze alan adamdan hoşlanacak. Boş şişeci reklam sloganlarından sıkılınca rüzgar güneye gider, kuzeye döner. Döne döne eserek hep aynı yolu izler veya önce ne olduysa yine olacak gibi İncil'den alıntılar yapacak ve Miles'tan tam dönüp gidecekken boş şişeci suratını onun suratına yaklaştırarak var gücüyle haykıracak. Unutma oğul, iflas bir son değil, yeni bir başlangıçtır. Saat sabahın onu, yeni yılın ilk sabahı, Morris 12. sokakla 6. caddenin köşesindeki Joe Junior'ın yerinde 2700 günü aşkın bir süre önce Miles'a son konuştuğu bölmede, o sabah oturdukları masada oturmuş çırpılmış yumurtasıyla tereyağlı ekmeğini yiyerek kendi boş şişeciye dönüştürme hayaliyle oyalanıyor. Joe Junior'ın yeri kenarlarına krom zırh geçirilmiş formikadan kavisli bir barı, 8 döner bar taburesi, ön camın önüne dizilmiş 3 masası, kuzey duvarı boyunca 4 bölmesi olan mahalle halkının uğrak yeri olmuş ufak gösterişsiz bir kafeterya. Yiyecekler en iyimser bakışla sıradandı. Kalitesi lokantalara özü 2 düzine kahvaltılık çeşidi, ton balığı salatası, ızgara, jambonlu ve peynirli sandviç, hamburger, sıcak hindili sandviç, bir de yağda kızartmış soğan halkaları. Morris soğan halkalarını hiç denememişti ama söylentiye göre kafeteryanın devam müşterilerinden merhum Carlton Rapp bu soğanları öylesine severmiş ki Joe Junior'ın yerinde yapılan bir porsiyon soğan kızartmasının tabuta konmasını vasiyetine yazdırmış. Morris Joe Junior'ın yerinin bir lokanta olarak yetersizliğini, eksiklerini biliyor ama hiç müzik çalınmaması, insanı neşelendiren şen şahrak konuşmalara kulak misafiri olabilme fırsatı, evsiz dilencilerden zengin ev sahiplerine kadar geniş bir müşteri kitlesinin bulunması gibi avantajları var. Hepsinden önemlisi de Morris'in anılarındaki rolü. Joe Junior'ın yeri, oğlanlar küçükken her hafta cumartesi kahvaltılarını getirdiği yerdi. O sessiz, sakin cumartesi sabahları, Vay'la bir iki saat daha fazladan uyku çekerken, üçü parmak uçlarına basarak evden çıkıp buraya gelirlerdi. Şimdi burada 12. sokakla 6. caddenin köşesindeki bu köhne, küçük lokantada oturmak, o çok eskilerde kalmış sayısız cumartesilere dönmek ve bir zamanlar içinde yaşadığı cenneti anımsamak demek. Bobby, 13 yaşındayken buraya gelmekten hoşlanmaz oldu, uykucuydu. Ama Miles, liseyi bitirinceye kadar bu geleneği sürdürdü. Tabii her cumartesi değil, en azından 7 yaşını bitirip yerel çocuklar beyzbol liginde oynamaya başladıktan sonra her hafta olmasa da lokantadaki varlığını duyumsatacak kadar sık geliyordu. Nasıl zeki bir yumurcaktı, nasıl işten bir çocuktu. O ciddi suratında pek seyrek bir gülümseme görülürdü ama o ciddi görüntünün altında içten içe kaynayan bir coşku, bir neşe vardı. Gerçek oyuncuların adlarını kullanarak birlikte oynadıkları takım kurma oyunda nasıl da keyif alırdı. Örneğin Bill Hands eller, Barefoot ayak, Rolly Fingers parmaklar, Elroy Faye surat, Ed Heath baş ve Walt boyunsuz, Williams ile yedeklerde Tony Arms, arms kollar ve Jerry Hairston saç adlı oyunculardan oluşan milli gövde takımı ya da Deşe Kaç nakit, Don Money para, Bobby Bonds hisse senedi, Barry Bonds, Ernie Banks bankalar, Elmer Pence sent, Bill Pound sterlin ve West Stock sermaye hisseleri gibi oyunculardan kurulu milli finans takımı. Evet, Miles çocukken bu saçmalıklara bayılırdı ve bir gülmeye başladı mı görünmeyen bir hayalet onu gıdıklıyormuşçasına kahkahaların arkası kesilmez, yüzü kızarır, soluğu kesilirdi ama çoğunlukla kahvaltılar sessiz sakin geçer, daha çok sınıf arkadaşları piyano derslerini sevmeyişi, sonunda dersleri bırakmıştı. Bobby ile aralarındaki geçimsizlikler, ev ödevinde okudukları kitaplar, Mates beyzbol takımıyla Giants futbol takımlarının geleceği, beyzbolda top atmanın incelikleri hakkında alçak sesle konuşurlardı. Morris'in en üzüldüğü şeylerden biri babasının torununu görecek kadar uzun yaşamamış olmasıydı. Eğer yaşasaydı ve bir mucize olup da oğlanın yeni yetmelik çağına yetişebilseydi, Miles'ın top atışını seyretmekten onda kendi gençliğinin sahili top atan versiyonunu, Morris'e topu doğru atmayı öğretmek için harcadığı saatlerin boşa gitmediğini, Morris'in atıcılıkta büyük bir gelişme gösterememiş olsa da babasından öğrendiklerini kendi oğluna aktardığını görmekten büyük sevinç duyardı. Gerçekten de Miles, 10. sınıfta beyzbolu bırakıncaya kadar umut vadeden, umuttan da öte kusursuz bir top atıcısıydı. Top atıcı onun için ideal pozisyondu. Yalnızlık ve güç, dikkat ve irade, iç sahanın ortasında tek başına duran, bütün oyunu sırtlayıp götüren yalnız kurt. O zamanlar sadece hızlı vuruş ve düz vuruş vardı. İki atış ve bunu başarmak için sonu gelmeyen bir çalışma. Hareket akıcı olacak, kol her seferinde aynı açıyla öne uzanacak, bükülmüş sağ bacak hız alıncaya kadar lastik mindere sıkıca basacak. Ama falsolu vuruş ve yukarıdan aşağı vuruş yoktu. Miles de 16 yaşındayken hala gelişiyordu ve sıkı bir vuruş için gereken o anormal zorlama genç kollarını zedeleyebilirdi. Morris hayal kırıklığına uğradı. Yine de beyzbol bıraktığı için Miles'ı suçlamadı. Bobby olayını aşmak için kendi kendini kırbaçlarcasına çektiği acı bir tür özveri gerektiriyordu. Miles de hayatının o noktasında yapmayı en sevdiği şeyden vazgeçerek bu özveri yerine getirdi. Ama irade gücüyle bir şeyi bırakmak, yüreğinde de ondan vazgeçmek demek değildi. 4 yıl önce Bing Berkeley'in yakındaki Albany, Kaliforniya'dan gelen yeni bir mektup haber vermek için aradığında, Miles'ın Körfez bölgesi amatör ligindeki bir takımda top atıcısı olarak oynadığını söyledi. Profesyonelliğe geçecek kadar iyi olmayan ya da buna ilgi duymayan eski üniversiteli oyuncuların kurduğu bir takımmış ama amatör olsalar da kıyasıya rekabet varmış. Miles da takımda tutunluğu kaybettiğini, 2 katı maç kazandığını ve sonunda falsolu top atmayı öğrendiğini yazmış. San Francisco Giants'ın gelecek ay oyuncu seçim yapacaklarını, arkadaşının da onu seçmelere katılması, 24 yaşında olduğunu gizleyip 19 yaşındayım diye yalan söylemesi için ısrar ettiklerini anlatmış ama seçmelere gitmeyecekmiş. Bank, Miles'ın 2. ligde oynamak için sözleşme imzaladığını bir düşünseniz de dedi. İnanılmaz bir şey olurdu. Boş şişeci düşünüyor. Burada oğluyla kahvaltı ettiği sayısız cumartesileri anımsıyor ve tam hesabı istemek için kolunu kaldıracağı anda soğuk sokağa çıkmasından 1 ya da 2 dakika önce yıllardır aklına gelmeyen bir şeyleri kazılarda çıkarılmış değerli bir çömlek kılığı, parlak bir cam parçası gibi cebine atıp eve götüreceği bir şeyi anımsıyor. Miles 10 ya da 11 yaşındaydı. Buraya Bobby olmadan ilk gelişlerinden biriydi. Bölmede kim bilir, belki de bu bölmede, belki bir başkasında ikisi karşılıklı oturuyorlardı. Çocuk 5. ya da 6. sınıf ödevi olarak bir kitap hakkında yazdığı raporu da yanında getirmişti. Gerçek bir rapor denilemezdi buna, daha çok 600-700 kelimelik bir kompozisyon. Öğretmenin birkaç aydır okudukları ve tartıştıkları bir kitabın çözümlemesi olarak verdiği ödevdi. Okuyup bitirdikleri kitap hakkında her çocuk yorum yapacaktı. Morris, Bülbül'ü Öldürmek adlı kitabın çok hoş, o yaştaki çocuklar için çok yararlı bir kitap olduğu görüşündeydi. Oğlu da yazdıklarını babasının okumasını istiyordu. Boş şişeci, çocuğun sırt çantasından o 3-4 sayfayı çıkarıp yazdıkları hakkında edebiyat eleştirisindeki bu ilk denemesi, ilk yeni yetmelik ödevi hakkında babasının yorumunu beklerken nasıl gergin olduğunu anımsıyor. Çocuğun bakışlarından bu kısacık yazı için ne kadar kafa yorduğunu, ne kadar emek verdiğini algıladığı da aklına geliyor. Kompozisyon yaralar hakkındaydı. Olan iki çocuk babası avukatın bir gözü kör diye yazmış ve şöyle devam etmişti. Avukatın savunduğu sözde tecavüzle suçlanan siyasanın bir kolu kesik. Kitabın daha sonraki bölümlerinde avukatın oğlu ağaçtan düşerek kolunu kırıyor. İftiraya uğramış suçsuz siyah adamın kesik koluyla aynı kolunu kırıyor. Boş şişeci sağ kolunun sol kol mu olduğunu şimdi anımsamıyor. Çünkü Miles buradaki ana fikir yaraların yaşamın gerekli bir parçası olduğu diye yazmış ve şöyle tamamlamıştı. Herhangi bir şekilde yaralanmadıkça erkek olamazsınız. Babası 10-11 yaşında bir çocuğun bir kitabı nasıl olup da bu kadar dikkatli okuduğuna, öyküdeki birbirinden çok farklı, üstelik özellikle üzerinde durulmamış ayrıntıları nasıl bir araya getirebildiğine yüzlerce sayfada gelişen bir şablonu fark edip yinelenen notaları, hem de kitabın bütününü oluşturan füglerin ve kadansların arasında kolayca kaybolan notaları nasıl seçebildiğini şaşırdı. Onu etkileyen yalnızca romandaki en ufak ayrıntılara böylesine dikkat edebilen beyin değil, aynı zamanda kitaptan böylesine incelikli bir sonuç çıkarabilen yürek oldu. Yaralanmadıkça erkek olamazsınız. Oğluna harika bir iş çıkardığını, onun 2-3 katı yaşındaki okurların bile bunun yarısı kadar güzel bir yazı yazamayacaklarını ve ancak çok yüce ruhlu birinin kitabı böyle yorumlayabileceğini söyledi. 17-18 yıl önce oğluna çok duygulandığını, çok etkilendiğini söylemişti. Aslında o kısacık kompozisyondaki fikirler onu şimdi de duygulandırıyor ve Morris kasadan para üstüne alıp sokak sokak çıkarken bunları düşünüyor. Evine varmak üzereyken de boş şişeci duruyor ve kendi kendine mırıldanıyor. Ne zaman? 12. ayrımın sonu, sayfa 169.